Ayrım 29. Diriliş, Mahşerin Galibi, Cavit Kırcı. Sayfa 297. Yalova sahiline akşam kızıldığında terk edip yarım saat içinde Gölcük'e ulaştık. İhtiyar bedenim bu seyahatlerden yorulmuş vaziyetteydi. Nitekim uzunca bir süre, yaklaşık bir hafta hiç dışarı çıkmadan evde istirahat ettim. Bundan sonra ise artık emekli olduğu için kendisi gibi deniz subayı olan oğlu, yani torunum Teoman'ın zaman zaman çıktığı seferlerden dönüşünü, gelini ve torunlarıyla beklemekten başka bir işi olmayan oğlum Ali'den beni bazı yerlere götürmesini isterim. İlk olarak memleketime gidecektik. Oğlum yaşım nedeniyle beni iyiden iyiye sağlık kontrolünden geçirdi. Doktorlar izin verdikten sonra da Yeşilköy'den uçağa binip Trabzon'a gittik. Ahir ömrümde yine Trabzon'daydık. Buradan kiralanan bir arabayla köyümüze çıktık. Gözlerimin önünden hayatta olmayan annem, babam, ablalarım ve akrabalarım geçti. Bir zamanlar ocak başında mutluluklar yaşadığım evimizin son halini hüzünle seyreleyip mezarlığa gittik. Burada Semiham'ın mezarını bulup ellerim ile mezarda biten otları temizledim. Semiham öldükten sonra onu buraya getirip de gömdük. Bu bizim köklü bir adetimizdi. Ölülerimiz nerede ölürse ölsün, şayet memleketimizle bağımız kopmamışsa, cenazemiz nerede olursa olsun köyümüze getirip gömüyorduk. Ben de öyle yapmıştım. Böylece yeni nesillerimizin de köklerimizle olan bağını koparmıyorduk. Şimdi ise ben ahir ömrümde belki de son kez Semiham için gelmiştim. Mezarlıkta yaklaşık bir saat geçirdim. Tüm ölülerimin mezarlarını bizzat ellerimle temizledim. Oğlum Ali hiç sıkılmadan beni tüm mezarlara götürdü. Akşam evimizde kalmak istediğimi söyledim. Benim için akşam yakmak amacıyla kızıl ağaç odunu kırdı. Yahut yöredeki adıyla yarma çakırdı. Akşam olunca yer ateşinin başına oturduk. Beraberce ellerimizi ateşe tuttuk. Sanki eski günlerdeki gibiydik. Sanki ben babamdım, oğlum da ben. Lakin yalnız ikimiz olduğu için annem ile ablalarım yoktu. Bu yalnızlığımızı köyde kalan tek yeğenimin ziyarete gelmesi bozdu. Hüzünlü duygularla sabahladım. Oğlum Ali ise sonsuz bir sabırla bana eşlik etti. Ertesi sabah Trabzon Havaalanı'nın denize bakan penceresinden bineceğimiz uçağa bakarken beni Eyüp mezarlığına götür dedim. Peki baba diyen oğlumun içinde bir hüzün olduğunu hissettim. O vakit babamla harp dönüşü Giresun'a gidip de Hafız Mustafa Efendi'nin konuşmasından sonra yeniden harbe katılmamı söylediğimde bana verdiği cevap aklıma geldi. Bir gün baba olursan. Baba olmuştum, dede olmuştum, büyük dede olmuştum. Lakin onlara karşı hep coşkunca hisler duymuştum. Oysa şimdi ilk göz ağrım Ali'm ile tüm hayatım boyunca ilk kez baş başa kalmıştım. Daha önce küçükken Semiham vardı, baş başa değildik. Evlendiğinde hanımı vardı, baş başa değildik. Torunu olduğunda gelini ve oğlu vardı, baş başa değildik. Hep beraberdik ama baş başa değildik. Duygularımızı bağımsız kılamayacak başkaca insanlar vardı. Oysa şimdi duygularımızı etkileyecek kimseler yoktu, baş başaydık. Oğlumun kalbine giden yol benim de kalbime giden yoldu, hissediyordum. Oğlum da ayrılığı hissetmişti ve bu nedenle derin ve derin olduğu kadar da anlatılamaz hüznü yaşıyordu. Bu nedenle tek sözü peki baba oluyor. Fakat bir an bile yanımdan ayrılmadan bana refakat ediyordu. Yıllar önce babamın Giresun'dan dönüş yolundaki sessizliğini ve duygularını ancak ahir ömrümde anlayabilmiştim. Trabzon'daydık, Karadeniz'e bakıyorduk, ayrılacaktık. Babam ve ben gibi. Yeşilköy'e inen uçak bizi İstanbul'umuza kavuşturmuştu. Gölcük biraz daha beklesin diyerek Eyüp'e gittik. Öğle namazını burada kıldım. Sonra da oğlum ellerimi tutarak beni Eyüp mezarlığının taş döşeli merdivenlerinden çıkardı. İlk ziyaret ettiğim mezar üzerinde halen daha Osmanlı Türkçesiyle yazılmış bir kitabe bulunan ve beni gençlik yıllarımda İstanbul'da hayata bağlayan bir halk münevveri Sadullah Efendi'nin mezarıydı. Burada yarım saat kadar kaldıktan sonra arka sırtta bulunan bir başka mezara gittik. Başına geldiğimiz bu mezarda yeni yazıyla Murat Levent ölümü 1972. Hüvel Baki ruhuna El Fatiha yazıyordu. Yanı başındaki mezarda da Makbule Levent 1976 El Fatiha. Murat Levent benim Gül Cemal vapuruna binmeden evvel telgraf çektiğim insandı. Yerini yalnızca benim bildiğim, varlığı ile ruhumu açan, kişiliği ile dünyamı genişleten, Kadir Şinaslığı ile erdemliliğini yücelten bu insan, Hamsilos koyunda münzevi bir hayata çekilmiş olan kadim dostum Mario idi. Harp dönüşünde müşkülatımı gideren bu Kadir Şinas Müslüman Türk evladı Mario. Hamsilos koyunda münzevi yaşarken benim telgrafımdaki davetime ancak 2 yıl sonra icabet eden Mario, İstanbul'a geldiğinde onu karşılamak için yanıma Semiha'yı ve kucaktaki Alim'i de almış ve Karaköy rıhtımında beklemiştim. Beni memleketime götüren Gül Cemal vapuru onu memleketine getirmişti. Vapurun basamaklarından indiğinde muhabbet dolu kucaklaşmamızın bitimiyle bize doğru muhabbet dolu samimi bakışlarla bakan elinde Semiham gibi kucakta bir bebek taşıyan başı yazmalı bir kadın kişiyle gelmişti. O Sinop'un vefalı ve kıymetli insanının bağrına bastığı Mario'yu Murat yapan cefakar ve mahir Anadolu kadınlarından Makbule'ydi. Bizim bütün yıkımlarımızdan sonra bütün medeniyetimizi inşa eden herhangi bir Türk kadınından biriydi. Mario onunla evlenmiş ama onunla evlenmeden evvel çoktan Murat olmuştu. Soyadı kanunu ile de Levanten geçmişine hürmeten de Levent soyadını almıştı. Bu tercihiyle de bir vakitler tereddüt ettiği aidiyet tercihini de açıklamış oluyordu Murat Levent. O Müslüman bir Türk olarak hayata gözlerini kapamıştı. Zaten harp çıkınca da kendisini İtalyan saflarına götürmeyip de münzevi kılan aslında aidiyet duyduğunun ne olduğunu göstermişti ama. Eyüp mezarlığında bir başka mezar daha vardı. Ne tuhaftı ki maneviyatla uzaktan yakından bir ilgiyle yaşamamışken memleketin hatırı sayılır zenginlerinden birisi olan Ahmet Salih de burada yatıyordu. Hatırasına hürmeten onun da mezarına gittim. Biricik babam Ahmet Salih Haznedaroğlu, ölümü 1981, ruhuna Fatiha yazan bu mezar, tüm gösterişiyle Eyüp'ün genel havasına aykırı olarak duruyordu. Oysa Eyüp ya garibanların ya şehitlerin ya din ve devlet büyüklerinin ebedi istirahatgahı olan mütevazı mezarlar mezarlığıydı. Eyüp'ü bir de tepeden, Pierre Loti'den izledim. Tam karşımda Beyazıt'ta devasa bir Türk bayrağı dalgalanıyordu. Uğruna ömrümü verdiğim ve yoluna oğlumu ve torunlarımı da bağışladığım bayrağım. Bayrağımın taşıdığı anlam vatan toprağı, hilaldeki aydaki iman, yıldızdaki istikbal. Tüm düşüncelerimi Eyüp'te bu sözler bir çırpıda özetliyordu. Birkaç gün sonra da soğuk bir Gölcük gününde bütün bu düşüncelerimi torunumun küçük oğlu Atilla'ya uzun uzadıya anlatmıştım. Henüz daha ortaokul talebesi olan Atilla beni dinlemeyi severdi. O gün sabahtan itibaren hiç duraksamadan beni dinlemişti. Öğleden sonra ise oğlum Ali'nin askeri hastanedeki kontrolüm için beni hastaneye götürmesi esnasında mutlaka yanımda olmak istedi. Dedesinin okulu olduğu için gitmesini istememesine karşın benim ısrarımla o gün okuldan izinli saydırmak kaydıyla gelmesini sağladığım Atilla bizzat koluma girerek beni otomobile bindirdi. Ali Gölcük sokaklarında giderken radyoyu açtı. Soğuk ve karlı havanın iyiden iyiye kendisini hissettirdiği bu günde radyoda spiker Sovyetler Birliği'nin resmen dağıldığını söylüyordu. Böylece Çanakkale savaşlarına giden safhaların en uzun ve en sonu da sona eriyor ve 5. safhanın bitimiyle tahmis tamamlanmış oluyordu. Spiker'in bu cümlesinin bittiği anda kırmızı ışıkta duran arabamızın karlı havanın etkisiyle beyazlara bürünmüş camından dışarıya baktım. Karşımda yıllar önce Anadolu kavağından Karadeniz'e açılan ve bizi kanlı savaşlara götüren Sovyetler Birliği'nin doğuşunun önünü açan Yavuz'un pervanesi duruyordu. Bütün bu 80 yılın yaşanmışlığının adeta mezar taşı oydu. artık hareket verecek bir gemisi olmayan, açtığı tüm çığırların neticesinde hayat bulanların tabi olduğu ve son meftası olarak Sovyetler Birliği'nin de bugün hayatiyetinin sona ermesiyle ölmüş bir sürecin son kalıntısı olan parlak, heybetli ama soğuk bir mezar taşı. Bu pervane o gün denize açılırken yalnızca Marmara'nın ya da Karadeniz'in sularını karıştırmamıştı. Karıştırdığı şey aslında 100 yıllık dünya tarihi ve sistemiydi. Tek başına şimdi Gölcük'te tüm geçenlerin ancak bilgisi kadar anlayabildiği bir mezar taşı. Kitabın sonu. 22 Nisan 2022. Sayfa 302.